Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu
için. Güzel yemek.
Hayatın sesleri. Hoş geldiniz başkente sevgili dinleyenlerimiz. İşte hayatın sesleri başladı 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Cihan Aydoğan yayınımızı sizlere ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk, sizleri de programımızda seslerinizi duymak istiyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz 15.55'e dek. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini sunuyoruz şimdi.
Yeryüzünde aşk durdukça, gece erken inse bile korkma, o hep seninle kaldıkça. Biliyorsun gitmem gerek, yollar bitmez düşünerek. İster sonuç de, istersen sebep, bu düğümü çözmem gerek. Belki sana yazarım, uğradığım bir şehirden renkli bir kart atarım, Mekke ya da Kudüs'ten. Sonra bir gün çıkarım, sen artık dönmez derken, bir şarkı fısıldarım kulağına gün batarken. Dünya döner tek bir yana, doğsun diye gün bir daha. Ben de döndüm tekrar sana, sönmek için yana yana. Dünya döner tek bir yana, doğsun diye gün bir daha. Ben de döndüm tekrar sana, sönmek için yana yana. Uğradığım bir şehirden renkli bir kart atarım, Mekke ya da Kudüs'ten. Sonra bir gün çıkarım, sen artık dönmez derken, bir şarkı fısıldarım kulağına gün batarken. Dünya döner tek bir yana, doğsun diye döndüm tekrar sana, sönmek için yana yana. Dünya döner tek bir yana, donsun diye gün bir daha. Ben de döndüm tekrar sana, sönmek için yana yana. Dünya döner tek bir yana. Doğsun diye gün bir daha. Ben de döndüm tekrar sana. Sönmek için yana yana. Dünya döner tek bir yana. Doğsun diye gün bir daha. Ben de döndüm tekrar sana. Sönmek için yana yana.
Öze yolculuk. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor ve Hayatın Sesleri Başkent'ten öze yolculuk köşemizle konuğumuzla sohbet köşemiz başlıyor. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum.
Evet, bugün öze yolculuk köşemizde özellikle Kudüs'ü konuşalım istedik. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması krize yol açtı. Biz birazcık böyle geçmişten başlayarak o İslamiyet'teki Kudüs algısından söz edelim ve barış kavramını konuşalım istedik öze yolculuk köşemizde. Çünkü asırlardır dinler şehri olarak bilinen Kudüs'ün o İslamiyet'teki algısından söz edelim mi birazcık? Neler söyleyeceksiniz o tarihlere baktığımızda, geçmişe baktığımızda?
Tabii, yani bu kadar geçmiş deyince benim aklıma ilk olarak hani Kur'an'da Mescid-i Aksa ile başlayan bir geçmiş geliyor. Yoksa daha evet, da geçmişine tabii ki gidilir. Kur'an'ın verdiği bilgiler çerçevesinde de gidilir. Tarih bilgileri çerçevesinde de gidilir. Çok önemli bir merkez ve yani büyük bir enerji alanı, böyle söylemek gerekir. Çünkü evet, dünyanın gerçekten çok sayılı yerleri böyledir. Kabe ve çevresinin de böyle olduğu ki Mescid-i Haram denilmesi ve insanları mucizevi bir şekilde kendine defalarca defalarca çekmeyi, değil mi, cazibe haline getirmiş olması bunu bize zaten gösteriyor. İsra suresinde geçiyor Mescid-i Aksa ile ilgili bilgi. Çünkü Miraç hadisesini dinleyicilerimiz çok iyi bilirler. Bunun tabii yorum olarak çok farklı ifade biçimleri olabilir. Bu, yani gerçekleşmiş midir? Gerçekten bizim hani bildiğimiz anlamda gerçekleşmiş midir? Yoksa bir manevi yolculuk mudur vesaire? Bunların hiçbirisine girmiyoruz. Bu çünkü şu an bizim zaten anlama biçimimizi yani olumsuz evet, etkileyecek veya olumlu katkıda bulunacak bir şey değil. Ama Kur'an'ın bir bilgisi olarak İsra suresinde gece yolculuğu kulunu, yani peygamberden söz ediyor. Allah'ın kendi varlığını ifade etmesi ve bir kere daha insanların İslam'a çekilmesiyle ilgili onları etkilemek suretiyle, çünkü o zamana kadar o kadar alışmışlar ki olağanüstü şeyler duyup olağanüstü şeyler görüp o şekilde bir inanma içerisine girmeye. Ama Kur'an'ın bütünü içerisinde yani bu şekilde olağanüstülük ifade eden bir budur. Yani Miraç hadisesidir, bu şekilde anlatılan İsra hadisesidir. Geri kalan bütün olağanüstülükler aslında gözle gördüğümüz şeylerdir. Yani bunu da sizinle bir gün muhakkak konuşalım.
Konuşalım.
İnsanın kendi bedenine bakmasını önerir Allah'ın varlığını anlaması için Kur'an, Kur'an'daki ifadeler. Göğe bakmasını önerir, yere bakmasını önerir. Yani gözünüzün önünde her an zaten olağanüstülükler akıyor gidiyor,
evet,
da
evet,
siz bunları görmüyorsunuz. Bir de böyle aklınızın almayacağı şeyler peşine düşüyorsunuz. Çünkü dini akıl almaz bir şey gibi bellemişsiniz. Hı hı. Yani böyle bir alışkanlık olmuş. Zaten yozlaşan şey de budur dini açıdan ve İslam'ın ilk döneminde düzeltilmek istenen şey budur. İnsan dini anlayacak, algılayacak bir varlıktır. Akıl varlığıdır. Onun aklına da hitap ettiği için. Yani öyle olağanüstü, akıl dışı şeyler beklemeyin. Zaten din dediğiniz şey sizin aklınızla alakalı bir şeydir. Ama madem öyle, yani peygamber bir gün bile, hani Mekke'den dışarı çıkmamış bir insanken, hı hı, onu tutup bütün işte Mescid-i Aksa ve civarını gezmiş bir insan gibi oraları anlattıracak bir yaşantıyı, bir tecrübeyi ona deneyimletip onu da sabahleyin insanlara anlattığında birdenbire zaten yer yerinden oynuyor. Çünkü oynuyor, onların evet, beklediği şeylerden birisi bu. İşte buradan girmeyi niye istedim biliyor musunuz? Aslında doğru, haklısınız. Yani bugünlerde yaşadığımız zor bir durum. Çünkü anlama biçimlerimizi zenginleştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Bu sizin söylediğiniz şey üzüntü verici. Şunun için üzüntü verici. Tabii biz, yani ben ilahiyatçıyım, din eğitimcisiyim özel olarak. Alanım bu ama dünyaya bigane kalamıyoruz. Tabii ki takip ediyoruz, haberleri izliyoruz. Bir parça siyaseti görüyoruz vesaire. Dünyanın geldiği bir yer burası aslında. Ama işte buraya gelene kadar neler oldu da bu bir sonuç olarak karşımıza çıktığıyla ilgili biraz konuşmak istediğim için.
Oradan başladım.
Oradan başladım.
Evet.
Çünkü din her zaman için siyasetin çok çok çok üzerinde, ideolojilerin çok çok çok üzerinde. Hı-hı. Onlara olsa olsa bir üst bakış sağlayacak bir vizyondur. Hı-hı. Kabul edersiniz etmezsiniz, onun inanırı olursunuz olmazsınız. Ama bunu bir ilahi yardım, bir rehberlik olarak gördüğünüzde gerçekten, yani böyle insanı insan yapmaya, insanın, hep konuşuruz ya sizinle, özünü gerçekleştirmeye, varlığını, kendi varlığına ve bütün insanlığa katmaya değecek, hı-hı, değerleri ortaya çıkarmaya yarayan bir sistemdir. Dolayısıyla ideolojilerle yarışamaz. Yani kulvarları birbirinden çok farklı.
Farklı, evet.
Ama şimdi o dönemde öyle bir şey var ki, ibadet ediyor Hazreti Peygamber ve o ibadeti yapmak üzere de, hani bizim şu anda bildiğimizden belki biraz daha farklı ama bütün dinlerin kendine göre ritüelleri olduğu için, o da İbrahim Peygamber'den, hani tevhid, hı hı, esaslı bir özü olduğu için putlara tapmıyor ve böyle bir esasa dayalı olarak gerçekleştirdiği ritüelleri, diyelim ki biz buna özel bir ibadet türü olsun, namaz gibi bir şey, namaz, hı hı, diyelim hatta gibi bir şey de söylemeyelim. Evet. Kabe'ye dönerek yapıyor, oraya yönelerek yapıyor. İçinde de putlar var. Hı hı. Ama buna rağmen hiç, yani bu bundan gocunmuyor. Çünkü, evet, onun temellerini biliyor. Evet. Hazreti İbrahim'e ve oğluna, hı hı, kadar inen temellerini biliyor. İşte yani bakın, bu öyle bir zihinsel yolculuk haline gelmeli ki hepimiz için, her bir Müslüman için, her bir insan için diyeceğim ama yani biz kendi kitabımızdan şu an konuştuğumuza göre bizi daha çok etkilemesi, evet, gerekir, evet, diye, evet, düşünüyorum. Bir şeyin özüne, temeline, var olduğu zamandaki durumuna gittiğiniz zaman oradan bir şey üretebilirsiniz. Ama öbür türlü, yani görüntüyle ilgili, bir söylemle ilgili, bir çığlıkla ilgili, bugünkü geldiğimiz nokta gibi varılmış bir sonuçla ilgilenirseniz, işte o özü kaçırdığınız zaman yanlışlar yaparsınız. Yani
evet,
bu yanlışlar da
gelinen
telafi edilemez şeyler haline
gibi
dönebilir.
Evet.
O dönemde öyle. Şimdi mesela,
peki,
o zaman
Mescid-i
bakıyorsunuz,
Aksa, heh,
Mescid-i,
evet,
Aksa da olmasına rağmen, yani var olmasına, hı-hı, rağmen, öyle bir konumda olmasına rağmen yine bile Kabe'ye dön. Yani Kur'an'ın ifadesiyle biz anlıyoruz ki bütün bunların hepsi Bakara suresinde geçiyor. Size şimdi bazı ayetler de okuyacağım zaten.
Evet, lütfen örnekler verelim.
Bakarlar, hı-hı, kendileri de bilgilenirler. İlk mescit, yani bunu söylemem nasıl bir etki uyandıracak bilmiyorum ama hani ilk kıble anlamında, daha doğrusu söylemek istiyorum, Mescid-i Aksa olarak sunulmuyor.
Hı hı.
Çünkü Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail, buranın temellerini Süleyman Peygamber, işte o Mescid-i Aksa civarında o muhteşem mabedi yapmazdan çok önce yaptılar. Yani burada anakronik bir hataya düşmemek lazım.
Evet.
Bu ilklik, sonluk, öncelik, sonralık meseleleri Biraz, çünkü insanları hani bugün hoşlanmadığımız yerlere taşıyan meselelerden birisidir. Burayı bir teslim etmek gerekir. Evet. Takılmamak gerekir öyle şeylere. Evet. Çünkü orada meselenin özü insanın sembolik de olsa yaradanıyla bağlantı kuracağı bir mekan benimsemeye yatkın bir varlık taşıyor olması. Gerekiyor. Allah öyle yaratmış.
Şimdi o zaman sembolik kıblelerin bize ulaştırmak istedikleri gerçek kıbleye nasıl ulaşabiliriz? Buradan bakmak
tabii,
gerekiyor
tabii.
Herhalde.
Yani oraya, oraya varmanın yollarını çok ince ince düşünen işte şairlerimiz, deyişler söyleyen insanlar, yazanlar, çizenler. Yani bu o kadar güzel bir şey ki iyi ki onlar var. Yoksa bu kadar az şeyle bu kadar çok şeyi nasıl anlardık?
Evet, evet.
Düşünüyorum.
O zaman örnekler verelim mi onlardan da?
Çok mutlu oluyorum. Şunu ben bu şekilde buldum ama tabii dinleyicilerimiz kendileri de araştırdıklarında bulurlar. Nesimi'den bir ifade ilk dörtlüğünde dil binayı kibriyadır yıkma gönlün kimsenin diye devam Hı-hı. eden bir şey. Bu ne demek biliyor musunuz? İnsanın aslında içindedir o. Kıble diye bizim çokça bahsettiğimiz yer. Yani sizin bir biçimde içinizde var olan hani özünüze yerleştirilmiş olan şeylerin görüntüleridir Hı-hı. dışarıdakiler. O binalar, yükselen şeyler. Asıl bina sizin içinizde, asıl kıble sizin içinizde, sizin gönlünüzdür. O zaman yıkma gönlün kimsenin ifadesi.
Evet. Bizim her programdaki bölümümüzde ifade etmeye çalıştığımız bu aslında.
Ve Yunus biliyorsunuz çok sağlam bir şekilde bunları ifade Hı-hı. ediyor. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. Hep konuşuyoruz
evet.
ya bunları. Yani öz nedir? Yani siz çeşitli ibadetleri yapmakla elbette ki vazifelerinizi icra ettiğiniz kanaatine ulaşın. Ulaşmayın demiyorum ama bunları neden yapıyorsunuz? Asıl mesele o. Yani bu Hı-hı. nedenlik meselesi var ya. Bizi evet. ulaştırması gereken yere sürekli bir atıfta bulunma meselesi var ya. Bunu sadece bir vazife. Ha tamam bunu da yaptım. Yanına bir tik atıyorum. Günlük hayatın içerisinde böyle şeyleri çok yapıyoruz. Ne günah
yapıyoruz.
Şimdi kimse duymuyor
yapıyoruz.
Bizi konuşalım evet. değil mi? Vazife
evet,
icabı.
Evet.
Ama ibadet böyle bir şey değildir.
Değildir.
Bakın yine diyor ki mesela sen diyor eğer diyor pek çok hacca gittiysen. Okuyayım orayı da. Yunus der ki ey hoca istersen var bin hacca hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Yani bakın yani bu kadar zahmetlere katlanıyoruz. Bu kadar değil mi iradeler Hı-hı. ortaya Hı-hı. koyuyoruz. Hı-hı. Ve muhteşem bir ibadet hem bedenimizle hem mülkümüzle yaptığımız ve bizi gerçekten artık eskisi gibi biz olmaktan farklı bir yere taşıdığını ümit ettiğimiz ve öyle olduğunu düşündüğümüz çünkü gidip gelen insanlar devamlı bir daha gitmek istiyorlar.
Evet,
demek ki öyle bir
evet.
çekiciliği var. Ama istersen bin defa var diyor oraya. Yani bütün bunların hepsi aslında insanın o içindeki kıbleye ulaşmak içindir.
Evet.
Bu sizin kendinizden başlar, bir başkasına geçer, çocuğunuza geçer, beraber çalıştığınız insana geçer, arkadaşınıza geçer, yani bütün
buradan
insanlığa
sesimizin ulaştığı
geçer.
İnsanlara
i̇şte bu,
geçer.
Herkese
evet.
geçer. Yani bu kadara kadar biz insanlığa karşı sorumlu olduğumuzu bilerek bunları anlamlandırmalıyız demek istiyorum.
Evet.
Ve bunu bir ayetle bitirmezsem çok üzülürüm.
Lütfen
çünkü,
buyurun.
Bakara suresinde beni çok etkiler bu her zaman için. İnsanların yani bu meseleleri ne kadar yüksek, ne kadar böyle kendinden daha büyük hale getirerek dert ettiklerini Allah bilmiyor mu? Biliyor. O dönemde işte Mescid-i Aksa'ya yöneldiğinde bu sefer orayı sahiplenen o zamanın o dine mensup olan insanları yani bir takım şeylerde bulunuyorlar görüyor musun? Bak kendilerine ait bir kıblesi yok Müslümanların işte buraya yöneliyorlar diye. Halbuki orası da Allah'ın öbür yerinde Allah'ın yani
tabii,
burada bir
tabii.
şüphe var mı? Değil mi? Bununla
tabii,
ilgili
tabii,
olarak
kesinlikle.
Düşündüğünüzde diyor ki sen diyor herkesin diyor Allah'a ait bir istikamete yöneldiğini bil. Burası çok mühim.
Hı hı.
Yani kim Allah'a yöneldiğini iddia ederek yöneliyorsa zaten orada senin yok canım o öyle değildir deme hakkının olmadığını bir kere bileceksin. Evet. Bakın ayetle sabit. Bakara 148. ayet. Çünkü her topluluk merkezinde onun bulunduğu kendisine ait bir istikamete yönelir. Bitti. Hı hı. Yönelir yani. Bunu bir biçimde tarih yazıyor zaten. Öyleyse iyi ve güzel işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun Allah sizi kendi katında toplayacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Yani siz oraya yöneldiniz, buraya yöneldiniz. O zamanın çekişmesi.
Evet.
Daha ilk yani Medine'ye hicret edilmemiş, hı-hı, o zamanın çekişmesi.
Evet.
Oysa... Şimdi biz neyi çekişiyoruz? İnsanların işte bu özü anlaması lazım. Hı-hı. Halbuki Allah bize diyor ki nereye yönelirseniz yönelin. Bana yöneldiğinizde benim sizi sorgulayacağım tek şey hanginiz hangi iyi işi yaptınız da o konuda birbirinizden üstünsünüz. Yoksa oraya yöneldiniz, buraya yöneldiniz diye değil. Hepsi benim.
Hepsi,
Doğu
evet.
da benim, Batı da benim, hı-hı, Mescid-i Aksa da benim, Mescid-i Haram da benim. Her yer benim. Hı-hı. Bunda bir şüphe yok.
Yok.
Amenna.
Evet.
Bitti. O zaman... Bizim insan aklı olarak ulaşmamız gereken şeyin dini olarak desteklendiği tek şey budur. İyiliklerde yarışmak.
Evet.
Bakara suresi 148. Burayı bir anlayalım.
Burayı evet dinleyicilerimize yine her zamanki gibi bir soru işaretiyle bırakacağız. Bu arada İslamiyet sevgi, barış ve hoşgörü dinidir. Bunu daha önceki bölümlerimizde hep konuştuk. Şimdi Müslümanların barış anlayışı da aslında barışı sadece inanan insanlarla sınırlı tutmak değil.
Asla.
Tüm insanlığa sunmak.
Asla. Yani Müslüman demek insan demek diye sizinle daha önce konuştuğumuz evet. için çok rahatım. Dinleyicilerimiz bunu biliyor. Böyle bir ayrım yok benim kafamda.
Yok, evet.
Yani Müslüman bir dine mensup bir insan olarak değil. Hı-hı, yani insanlıkta hı-hı. yükselmek anlamında evet. bir seviye olabilir. Hı-hı. Onun o geldiği yer olarak tanımlanabilir ama benim kafamda dolayısıyla insan dediğiniz şey işte sadece kendi insanlığını değil onu hiçbir etiketiyle düşünmeden onların hiçbirisini ön plana çıkarmadan bütün insanlık için çalışan varlıktır. İyiliklerde yarışırken bakın ayet size demiyor ki Müslümanlar birbirleri için böyle çalışsınlar demiyor. Gördünüz evet. mü? Hiçbir ayrım yok orada.
Yok.
O ayrımlar bizim kafalarımızda
İslam
ve maalesef...
İslam kelimesi Arapçada da barış anlamına
demek,
geliyor
tabii, değil selamet.
Mi? Evet.
Tabii sulh,
evet.
barış
evet.
demek.
O zaman kadar. Biz barış dolu güzel olalım. Günler dileyelim. Barış dolu güzel günlerde yine birlikte olalım. Ve bugün de bu hafta için de çok teşekkür ediyoruz size.
Ben
sağ
de
olun,
size
var
teşekkür
olun.
Ederim.
Sevgili dinleyenlerimiz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remzi Ege ile birlikteydik. Teşekkür ediyoruz hocamıza tekrar.
Tanırım kendimi. Hiddetim taşar benim dalga dalga Hırçın hırçın Tokat gibi vurur sözlerim Yıpratır bedenini Bilirim seni Hüzün etrafı sarmışken Sessiz kalırsın belli Acı bir tebessüm, belli belirsiz bir tebessüm. Hayranım sana sabrına, sakince karşımda durup meydan okuyan o tavrına, varlığına. Hayranım sana sabrına, sakince karşımda durup meydan okuyan Kurtarırsın beni sen Işığım deniz fenerim Biliyorum kurtarırsın aşığım, sana aşığım. Hayranım sana sabrına, sakince karşımda durup meydan okuyan o tavrına, varlığına. Hayranım sana sabrına, sakince karşımda durup meydan okuyan o tavrına, varlığına. Korkmuyorum ruhumdaki kurtarırsın beni sen. Işığım, deniz, fenerim. Biliyorum kurtarırsın beni sen. Işığım, sana aşığım.
Türkiye'de saatlerimiz 15.30'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri'nin bir diğer stüdyo konuğuyla siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım hemen. Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Güray Kırpık bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, aslında geçen yıldan hazırlıkları yapılan bir etkinlik var. Ayın 11'i itibariyle başlayacak. Ancak gündeme denk geldi. Onunla ilgili hemen sizi stüdyomuza alalım istedik. Türk Tarih Kurumu tarafından 11-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek 100. yılında Kudüs sergisi, paneli ve anma etkinlikleriniz vardı. Birazcık gündemle ilgili neler söylemek istersiniz? Sonra da sergiyle ilgili, etkinliklerle ilgili, geçen yıldan başlayan çalışmalarınızla ilgili birazcık konuşalım efendim. Buyurun.
Tabii, memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. Bu tabii Türk Tarih Kurumu olarak yapmış olduğumuz etkinlik, güncel olayla da gündeme oturan, Kudüs'ün tarihiyle de ilgili birçok şeyi bilmemizi gerektiren hadiselerle ilgili yeni gelişmeler oldu. Bugünkü gelişmeler, dünden bu yana olanlar tarihle çok yakından ilgili konulardır. Gerçekten Türk tarihinin, dünya tarihinin bir medeniyetler beşiği şehir Kudüs. Kudüs'te bütün dinlerin kutsal kabul ettikleri makamlar ve özel değer atfedilen tarihi miras diyebileceğimiz eserler var. Bundan dolayı da ortak bir dünya insanlık kanunuyla idare edilmiş, şimdiye kadar idare edilmeye çalışılmış. Dün olan olay da bütün bu kanunlarla ilgili aslında, bu kanunların değiştirilmesine dönük bir girişim var ve dünya medeniyetinin ortak hukukuna dair, uluslararası hukuka dair de ortak bir insan hakları meselesiyle ilgilidir. Dolayısıyla doğrudan doğruya uluslararası hukuk ve diplomasi devreye girmiş oldu ve dünya gündemine birdenbire çok önemli bir konu olarak oturdu. Çünkü burada 100 yıldır devam etmekte olan bu hukukla ilgili yer yer ihlaller de olmaktaydı. Ancak bu son olayda bunlardan en önemlilerinden birisi oldu ve tarihi bir dönüm sebebi olacak. Birçok olaya da belki sebep olabilecek bir önemli gelişmedir.
Evet, bu gelişmeleri biz de yakından takip edip dinleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Gelelim sizin 100. yılında Kudüs sergi, panel ve anma etkinliklerinize. Geçen yıldan hazırlandı dediniz. Tarih geçen yılı itibariyle belirlenmişti dediniz.
Evet.
Nasıl bir çalışma içerisinde, neler var 11-15 Aralık tarihleri arasında?
11-15 tarihleri arasında biz 5 günlük bir sergi açıyoruz. Ancak birinci gününde, 11 Aralık günü, 1917'nin 11 Aralık'ında Türk kuvvetlerinin 1. Dünya Savaşı sırasında uzun süren savaşlardan sonra yaklaşık 18 bin şehit veriyoruz bu cephede. Filistin cephesindeki 18 bin şehidimizin birçoğu esir şeklinde, esir kamplarında şehit edilmiştir. Bir kısmı kendilerinin isimleri kayıplar listesindedir. Nerede olduğu bilinmiyor. Yani bir şekilde toplu öldürülmüş, katliama tabi tutulmuş olan insanlar. Ve elimizde bulunan şehit listelerinin tamamını Türk Tarih Kurumu olarak yayınladık. Şu an itibariyle stüdyonuza da getirdiğim kitapta 2768 şehidimizin künye bilgileri, şehitler defterinden, künye defterinden, Milli Savunma Bakanlığımız arşivinden Türk Tarih Kurumu'nun ortak çalışmasıyla çıkarıldı. Tek tek Kudüs ve Gazze savunmasında şehit olmuş Anadolu evladı, ecdadımızı rahmetle anıyoruz. Her şeyden önce bunların kabirleri orada. Yani Kudüs'te ve civarında, Gazze'de ve civarında çeşitli mevkilerdeki savaşlarda şehit düştüler. Ancak bunların şu anda bir dikili taşı bile yok.
Evet.
İşler acısı olan şey, dünyanın Birinci Dünya Savaşı olarak yaşanılan bu dönemine ait çeşitli bölgelerindeki Çanakkale Harbi'ne baktığımız zaman, dünyanın bütün devletlerinin Çanakkale'de mezarlığı veya anıtı vardır. Ancak Türk kuvvetlerinin bu bölgedeki şehitlerinin sayısını az önce de ifade ettiğim gibi tam olarak biliyoruz. Bunlara ait bir anma, bir hatırlama, herhangi bir şekilde bir hafıza yenilenmesi olmadı. Maalesef olamadı. İşte bunları 100. yılında en azından, yani bu Osmanlı Devleti'nin bölgeden bir savaşın sonucunda imzalanan teslim anlaşması vardır. 11 Aralık günü teslim edilmiştir Kudüs. General Elimbay'a teslim edilmiştir. 1917'de 11 Aralık'ı artık 2017'nin 11 Aralık'ında tam 100 yılı doldurmuş oluyordu. 100. yılında Kudüs etkinlikleri kapsamında bu nedenle Aralık ayına yerleştirmiştik programı.
Evet, yani Kudüs'ün düşmemesi için şehit olanları yad etmek amacıyla gerçekleştirilmiş bir etkinlik.
Hem 100. yıl olması dolayısıyla anlamlı bir dönüm noktası, anma açısından anlamlı bir tarih. Hem de kahraman şehitlerimizi anma ile ilgili. Tabii basında ve uluslararası yazarlar içerisinde Osmanlı Devleti burada bir mermi atmadan bıraktığı gibi şeyler de oldu. Propaganda, yani yanlış diyebileceğimiz hatalı yazılar ve yorumlar oldu. Bunlara da bir cevap niteliği taşıyor. Çünkü öyle değildir. Hakikat başkadır. Gerçek buradaki şehitlerimize vefa duymamız gerektiğini gösteriyor. Ve Milli Savunma Bakanlığımızın, ATASE'nin, devlet arşivlerimizin elindeki defterlerdeki şehit listelerimizi yayınladık. 100. yılında Kudüs, kahraman şehitlerimizin anısına ismini koyduk bu sergi kitabına da. Ve tamamının isim ve künyelerini fotoğraflarla birlikte bu kitapta yayınladık, sergiliyoruz. Sergimiz elektronik ortamda da dolaşımda olacak. Renkli bir sergi. Belgelerden oluşuyor. Yüzlerce eserin, vakıf eserinin, ayakta bugün bulunan, bulunmayan eserlerin fotoğrafları ve tabii ki o dönemden kalan mezarların nerede olacağına dair, savaşların nerede olduğuna dair, şehitlerin kimler olduğuna dair çeşitli görseller böyle.
Peki bu görüntüler şeklinde belge var. Ve fotoğraflar Türk Tarih Kurumu'nun arşivinde mi vardı? Nerelerden elde ettiniz bunları?
Bunların Türkiye'deki birçok arşivin taranması ve toplanmasıyla Türk Tarih Kurumu bünyesindeki arşivimizin de tabii ki başta Türk Tarih Kurumu'nun kendi arşivi olmak üzere Devlet Arşivleri Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı Arşivleri, Genelkurmay Başkanlığı, Askeri Tarih Stratejik Etüt Dairesi Başkanlığı'nın askeri tarih belgeleri, başta olmak üzere vakıf belgeleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün defterleri ve tapu kayıtları incelenerek buraya alındı. Ve neticede böyle bir eser ortaya çıktı. Bu ilk defa bu şekilde toplandı. Yani bütün devlet arşivlerimiz taranarak ortaya kondu. Bu bağlamda bütün kamuoyunu, dünya kamuoyunu bu sergiye ve belgelere dikkat çekmek istiyoruz.
Evet.
Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk zamanında Kudüs'teki vakıf eserlerine müdahale edildiğinde Mimar Kemalettin, Gazi Üniversitesi'nin mimarı, rektörlük binamızın yapıcısı olan Mimar Kemalettin bu bölgenin eserlerini incelemek üzere 1926 yılında görevlendirilmişti. Yani Türkiye hiçbir zaman kendisinin tarihi mirasından bigane kalmadı, uzak kalmadı. Her zaman sahip çıktı ve sahip çıkmaya devam edecektir. Bu uluslararası anlaşmalardan doğan hakkıdır Türkiye'nin. Tabii ki bu uluslararası anlaşmalar ve kanunların ihlali diyebileceğimiz, çeşitli hukukun ihlali diyebileceğimiz gelişmeler yer yer oluyor. Ve böylece dünya gündemine, bizim gündemimize de hızlı bir şekilde giriyor. Üzücü olaylar oluyor tabii ki.
Elbette.
Bu anlamda bu belgelerin dünya kamuoyuna, diplomasisine sunulduğunu, etkili olacağını düşünüyoruz. Ortak bir kanun vardır ve bunları da burada yayınlıyoruz. Yani Kudüs kanunları da bu sergi içerisinde yayınlandı. Kudüs kanunları dediğimizde neler akla geliyor? İşte 1500 yıldır, 1400 yıldır bilinen kanunlar neyse onları uygulayalım diyoruz. Herkesin hukuku tayin edilmiş, bellidir. Yani Hristiyanı, Yahudisi, Müslümanı hangi mezhepten olursa olsun o mezhepten olan orada bir temsil ve hak sahibi olmuştur. Bu kanunlarda buna yer verilmiştir. İşte bu hukuk, binlerce yıldır gelen hukuk bozulmasın dediğimiz şey budur. Herkes de buna razıdır. Ancak gelişmeler o istikamette olmuyor maalesef. Bundan dolayı da birdenbire tabii ki dünyada sıcak gündem oluşturuyor.
Evet. Peki şimdi bir de sergide bunlar var. Ancak bunların dışında bir de panel var. Birazcık da panelden söz edelim. Panelin konuşmacıları kimler olacak? Kimler katılacak? Çünkü yurt içinden ve yurt dışından pek çok katılım var galiba. Ve son zamanlarda daha doğrusu dün akşam itibariyle krize yol açan olay da gündeme gelecektir mutlaka. Paneldeki konuşmalarda bir değişiklik olacak mı?
Evet, panelde uluslararası bir panel anma etkinliği kapsamında yapılacak. Tabii ki Türk Koordinasyon İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA'nın Filistin'den getireceği 12 kişilik bir sanatçı heyeti, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin sanat heyetiyle birlikte bir konser sunacak. Türkiye ve Filistinli sanatçıların ortak etkinliği orada sunulacak. Ayrıca uluslararası bir kongre olduğu için buradan 3 bilim adamı geliyor. Hollanda'dan bir bilim adamını programımıza getiriyoruz. Ayrıca Türkiye'deki önemli, önde gelen Kudüs'le ilgili çalışmalar yapan akademisyenleri bir araya getiriyoruz. Uluslararası ilişkiler uzmanları, araştırmacı yazarlar başta olmak üzere pek çok hocamız bu kongreye, panele, etkinliğe destek veriyorlar, katılıyorlar. Doğrudan doğruya bu panelde önemli gördüğümüz uluslararası katılımcılardan bazılarının isimlerini de hemen belirtelim.
Evet, lütfen.
Mesela Hollanda'dan katılmakta olan Dr. Mehmet Tütüncü Bey, Kudüs'te Kayıp Sultan Süleyman Han kitabeleri, yani Kanuni Sultan Süleyman Han'ın sanat eserlerini yayınlamıştır kendisi, çalışmıştır. Bunları burada sunacak ve yeniden tanıtacaktır. Bu eserlerin bir kısmı kayıp durumda. Dolayısıyla bunu hatırlatan ve gündeme getiren bir bildirisi var. Mehmet Tütüncü Bey çok uzak beldelerden, Avrupa'dan geliyor. Yine Muhammed Goşe Kudüs'ten geliyor. Filistin cephesindeki Osmanlı ordusunu anlatacak bildirisinde. Yine Yusuf, Doktor Yusuf Natşe de bu Kudüs'ten geliyor. Kudüs'te Kanuni Sultan Süleyman dönemi mimari eserleri bildirisi başlığı bu. Doktor Necih Bekerat, Osmanlı döneminde Kudüs'te medreseler ve eğitim faaliyetleri gibi bir başlık ile yabancı katılımcılar arasında bulunuyor.
Önemli katılımcılar.
Peki ayrıca konuklarımız var. Yani yabancı konuklarımız var. Bunlar akademisyen olanlar. Davetli olanlar var, bildiri sunmayan, etkinliğe katılıp belgeler görmek merakıyla etkinliğe gelmek isteyenler oldu. Yaklaşık 60'a yakın bir katılımcı var böylece.
Evet, peki sergi nerede? Tarihlerini de tekrar hatırlatalım. Hangi saatler arasında görülebilir acaba?
Sergimiz 11 Aralık günü, pazartesi gelecek hafta, saat 9'da. Kayıt var. 9.30'da açılış konuşmalarıyla başlıyor. Ve 10'dan itibaren de oturumlar başlıyor. Akşama kadar devam ediyor oturumlar. Aynı zamanda sergi açılışı da hemen açılış oturumundan sonra gerçekleşiyor. Evet. Gazi Üniversitesi'nin rektörlük binası Mimar Kemalettin Salonu'nda bu sergi ve panel gerçekleşecek. Mimar Kemalettin Salonu'nun hemen ön tarafında bir sanat galerisi var. Sergi sanat galerisinde elektronik ortamda sergilenecek. Ayrıca kara kalem çizimlerle bütün belgelerin çizimleri de özel sanatçılar tarafından sergilenecek.
Evet, geçmişten günümüze Kudüs'ü merak edenler Kudüs'ün 100. yılında dolayısıyla 11 ile 15 Aralık tarihleri arasında bu etkinliklerin hepsine katılabilirler. Sayın Güray Kırpık, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun bizlerle birlikte olduğunuz için.
Ben teşekkür ederim. Çok
yine
sağ olun.
Yine birlikte olmak dileğiyle barış ve dolu güzel günlerde. Sağ olun, var olun.
Ben de çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenlerimiz, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Güray Kırpık Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Hocamıza teşekkür ediyoruz tekrar.
Gitmek isteyip sonra vazgeçip sıkılırsın hayatından. Çok şey isteyip hepsi zor deyip yorulursun ya. Sonra gün gelip merhaba deyip çıkıverir karşına. Aşk dedikleri tüm kederlerin ilacıymış ya. Olur o zaman, olur o zaman kalbin yolunu. Olur o zaman, olur o zaman, olur o zaman aklın doğruyu bulur o zaman. Oldu zannedip sarılırsın hayatına. Hiç kolay değil, zorlu bir seyir, tıkanırsın ya. Tüm sebeplerin doğru bildiğin kalıverir ardında. Aşk dedikleri tüm dikenleri batırırmış ya. Dayan o zaman, dayan o zaman kalbin yolunu bulur o zaman. Dayan o zaman, dayan o zaman aklın doğruyu bulur bir zaman. Bulur o zaman.
Türkiye'de saatlerimiz 15.48'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Ve biz şimdi Kudüs'e uzanmak istiyoruz. TRT muhabiri sevgili Mehmet Akif Ersoy telefon hattımızda. Bakalım bize oralardan neler aktaracak. Sevgili Mehmet Akif Ersoy, merhaba. Beni duyabiliyor musunuz?
Merhabalar, yayınlar. Duyuyorum, evet.
Teşekkür ederiz. Evet, şimdi neler aktaracaksınız bize? Trump'ın Kudüs'le ilgili açıklamasından sonra Kudüs'teki son durum nedir acaba?
Ciddi bir gerginlik var. Şu anda sütun kapısı, amut kapısı öndeyiz. Hatta şu an tam an itibariyle bir Filistinli genci yani ciddi bir gerginlik yaşadı. Vurulmak üzereydi. ve darp ederek gözaltına aldılar şu anda.
Kimi anlayamadım?
Onlar arkadan çeleniyor. Şu anda bir Filistinli genci Amud kapısı önünde vurulmak üzereydi.
Evet.
Ateş açıyordu İsrail ordusu. Filistinler araya girdiler ve şu anda gözaltına alınıyor tam an itibariyle. Elleri arkadan tersten plastik kelepçelerle kelepçelendi, darp edildi. Amud kapısı önünde birkaç saat önce bir gösteri başladı. Filistinli kadınlar gösteriyi yapıyorlardı. Ama müdahale edildi ve müdahale edildikten sonra göstericiler dağıtıldılar. Şu anda Mescid-i Aksa'ya giren ya da eski kente giren kapılardan bazıları kapalı ve Filistinlerin o kapılardan girmeleri yasak. Yabancılar girebiliyorlar sadece. Ciddi bir gerginlik var. Özellikle tabii yarın cuma namazı sonrası bu gerginliğin tırmanması bekleniyor. Batı Şeria'da, El Halil'de gösteriler var. Genel bir grev var. Bütün dükkanlar kapalı. Onu söylemeliyim. Yani hem şu anda eski kentte hem kent dışındaki dükkanlar, El Halil'de, Batı Şeria'da, Gazze'de bütün dükkanlar kapandı. Hamas'tan bir intifada çağrısı yapıldı. Güvenlik önlemlerinin çok üst düzeye çekildiğini özellikle Mescid-i Aksa önünde söyleyebiliriz. Ve çok sert müdahale ediliyor. Yani herhangi bir şekilde bir taşkınlık ya da bir gerginlik çıkması halinde İsrail polisi yani bir kişinin üzerine az önce 50-60 tane İsrail askeri silahlarıyla birlikte saldırıya geçtiler. Buradaki Filistinlilerin tabii her şeyden önce artık ciddi bir hayal kırıklığı yaşadığını, İslam dünyasından bir tepki beklediklerini söylemek önemli. Yani alınan
sadece kararın, hayal kırıklığı zaten değil galiba sevgili Mehmet Akif Ersoy. Hayal kırıklığı ve öfke de var galiba, değil mi?
Tabii ki, kesinlikle öfke çok büyük. Öfke şöyle de büyük. Yani bugüne kadar 1948'den bu yana zaten birçok mesele, birçok problem yaşandı. Yani işgalin boyutları her geçen gün arttı. Her geçen gün sıkıntılar, farklı farklı sıkıntılar yaşandı. Dönem dönem Filistinlerin evleri yıkıldı. Yerleşim planları uygulandı. Gazze defalarca vuruldu. Yaşanan savaşları Arap ülkeleri kaybetti. Ve her sene bir mevzi kaybedildi aslında Filistin meselesinde. Ama Filistinliler Mescid-i Aksa meselesinin İslam dünyasının bir meselesi olduğunu, yani İslam İşbirliği Teşkilatı'nın zaten kurulma sebebi bu. Ama buna karşın zayıf tepkilerin, zayıf kınamanın ötesine geçemeyen tepkiler olarak kaldığını düşünüyorlar. Dolayısıyla biz elimizden geldiğince, şimdi Kudüs'te bir sürü insanla konuşuyoruz. Burada onların yapabileceği hiçbir şey yok. Burada sadece siviller var, bir güçleri yok ve buna rağmen diyorlar ki biz yıllardır zaten yapılan tüm şiddete, psikolojik baskılara, tutuklamalara, yerleşim planları, evlerimizin yıkılması, yani herhangi bir Filistinli genç bir suç işlediği zaman bütün ailesi cezalandır diyor. Tüm bunlara rağmen direnmeyi sürdürüyoruz. Mescid-i Aksa konusunda hassasiyetimizi, ümidimizi, ufkumuzu kaybetmedik. Ama İslam dünyası da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli mesajını vermeye çalışıyorlar. Tabii son dönemlerde özellikle Müslüman ülkelerin birbirleriyle yaşadığı ekonomik, askeri, hatta yani askeri çatışma zeminleri, siyasi çatışma zeminlerinin de bu anlamda İsrail'in elini rahatlattığını düşünüyorlar. İsrail'in artık yani Müslümanlar zaten işte Suriye'de savaşırlar, Libya'da savaşıyorlar, Yemen'de, Irak'ta, Afganistan'da, bütün bu coğrafyalarda işte İslamofobi, radikal örgütler bunlar çıkmışken, mezhepsel ayrışmalar artmışken İsrail'in de çok rahat şekilde Kudüs meselesinde yeni kararlar alma, yeni bir takım işte süreçlerin, siyasi süreçlerin ya da yerleşim planlarının uygulanması konusunda elini rahatladığını düşünüyorlar. Amerika da bunun en önemli destekçisi. Bu arada şunu da ifade edelim. Yani sivil durum zaten defakto olarak Kudüs'ün doğusu da batısı da İsrail işgali altında. Yine İsrail parlamentosunun Kudüs'te olduğunu, başbakanlığın Kudüs'te olduğunu, başbakanın evinin Kudüs'te olduğunu da düşünürsek zaten onlar ebedi başkentlerinin 70 yıldır Kudüs olduğunu 1948'den bu yana ve bunun değişmeyeceğini falan söylediler, söylüyorlar. Ama Amerika'nın bu hareketi tabii ki sembolik olarak çok çok önemli bir hareket. Yani böyle bir şeyi gerçekleştirmiş olmasının çok başka anlamları var. Daha önemlisi şu. Defakto olarak durum zaten Kudüs'te buydu. Yani Kudüs'te zaten fiili durum buraya ziyaret edenlerin de bildiği gibi yani İsrail'in kontrol ettiği, yönettiği, Mescid-i Aksa'nın giriş çıkışlarını istediği gibi şekillendirdiği, Batı Şeria'dan girişleri, çıkışları aynı şekilde şekillendirdiği bir süreçti. Defakto olarak zaten İsrail'in hakim olduğu bir alan burası. Ama Kudüs her şeyden önce fiili durumlardan ya da gerçek çatışmalardan çok sembollerin çatıştığı, sembollerin çatışmalarının fiili ve gerçek çatışmalardan çok çok daha büyük olduğu bir kent. Yani burası bir semboller kenti. üç din içeride kutsal mekanlar olması, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın burada olması, Hazreti Peygamber'in Miraç'a Kudüs'ten, Mescid-i Aksa'dan yükselmiş olması İslam dünyası için çok çok daha ehemmiyetli hale getiriyor. Dolayısıyla şu anda yeniden bir gerginlik yaşanıyor. Dolayısıyla bu süreçlerin tamamının da açıkçası İslam ülkeleri açısından yeniden gözden geçirilmesi, kendi içlerindeki bu sıkıntıları ortadan kaldırmadan bir fayda sağlayamayacağını düşünüyorlar. Bu arada çok gerildi, ortam çok gerildi şu anda.
Tamam o zaman sevgili Mehmet Akif Ersoy, çok teşekkür edelim size. Yine sizinle birlikte olmak, gelişmeleri sizden almak dileğiyle belki yarın yine bir bağlantı gerçekleştirebiliriz sizinle. Oradaki gelişmeleri almak için.
Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Sevgili dinleyenlerimiz, TRT muhabiri sevgili Mehmet Akif Ersoy Kudüs'teki son durumu paylaştı siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle. Evet, bugünlük bu kadar diyoruz. Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Yarın 15 haberleri sonrasında Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar'ın hazırladığı birliktelikte siz sevgili dinleyenlerimizle yine birlikte olmak istiyoruz. 15 haberleri sonrasında yayınımızı sizlere ulaştıran sevgili Cihan Aydoğan'a teşekkür ediyoruz ve ben Nilgün Doruk. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.